Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Müberra Eker tarafından okunmaktadır. Kitabın adı Atatürk'ün Fikir Sofrası. Yazarı İsmet Bozdağ. Tekin Yayın Evi. 4. Basım 2002 İstanbul. Ön Söz. Atatürk'ün sofrası daha önce yayınladığım 3 araştırmanın bir başka açıdan sürdürülmesidir. Gazi ve Latife kitabında hem evlilik hikayesinin belgeleri dayalı incelemesi yapılmış hem de Atatürk'ün kişisel özellikleri sergilenmiştir. İnsan ilişkilerinde nasıl davranırdı Atatürk? Nasıl severdi, nasıl öfkelenirdi, nasıl düşünürdü? Günlük hayatı neydi? Kaç saat uyur, kaç saat çalışır, kaç saat dinlenirdi? Hayatının neresinde doğulu, neresinde batılıydı? Fikirlerini uygularken kullandığı metot, özel hayatındaki alışkanlıklar, çevresi ile kendi arasındaki ilişkilere verdiği önem, biçim neydi? Bütün bunları ve buna benzer özellikleri bir evlilik hikayesi içinde vermeye çalıştım. Bir Çağın Perde Arkasını Yansıtan Bitmeyen Kavga adlı kitabımda devlet ve hükümet konusuna nasıl yaklaştığı, nasıl tuttuğu, nasıl yürüttüğü ele alınmıştır. Başbakan ile başbakanlığı nasıl birbirinden ayırdığı, bunlara duygu karıştırmadan nasıl baktığı, en yakın dava arkadaşı İnönü ile bile yeri gelince nasıl çatışmaktan çekinmediği belgelere dayalı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Atatürk'ün Fikir Kaynakları adlı yazı dizimde kabaca da olsa bugüne kadar hiç işlenmemiş bir yanı araştırılmış, ele geçen belgelerin ışığında değerlendirilmiştir. Hangi fikirlerin etkisi altında kaldı? Hangi sistemleri inceledi? Marksizm, liberalizm üstündeki düşünceleri nelerdir? Batı düşüncesi derken rasyonalizmi mi, pozitivizmi mi yoksa başka bir batı sistemini mi göz önüne alıyordu? Atatürk'ün fikir yanı böylece ilkel çizgiler ile de olsa bu araştırmada belirlenmiştir. Gelecek araştırmacılar ve bilim adamları için malzeme değeri taşır. Atatürk'ün sofrasına gelince sanırım bu kitap öteki incelemelerin açık bıraktığı bir boşluğu doldurmaktadır. Atatürk'ün sofrası demek hayatının büyük bir parçası demektir. Atatürk'ün hayatında dinlenme için ayrılmış bir zaman yoktur. Uyumuyorsa, okumuyorsa, yazmıyorsa mutlaka sofrasının başındadır. Çevresindeki arkadaşlarıyla bir şeyler konuşmakta, bir şeyler tartışmakta, haber alıp vermekte, uygulayacağı düşüncelerine sosyal taban hazırlamaktadır. Atatürk güçlü bir kişiliği olduğunu biliyordu. Genellikle insanların hatta yakın arkadaşlarının karşısında rahat konuşamadıklarını, fikirlerini açıklamaktan çekindiklerini görüyordu. Her şeyi bilmek, her bildiğini değerlendirmek inancında olan Atatürk, konuştuğu insanları rahatlatabilmek için sofrasına çağırırdı. İçki ve dostlukla rahatlamış insanlar bir süre sonra fikirlerini cesaretle ortaya dökerler, bildiklerini, işittiklerini kendi görüşlerine göre değerlendirirlerdi. Bu yüzden birçok devlet, memleket, dünya meseleleri zaman zaman sofraya gelmiş, orada konuşulmuş, hatta kararlara bağlanmıştır. Devlet, memleket, dünya olayları Atatürk sofrasının aynasına yansır, ulusal görüşe orada dönüşürdü. Bu nedenle okuyacağınız bu araştırma yakın tarihimizin gerçekleri açısından önemli bir yer kapsar. Atatürk de her insan gibi politikacıydı. Devlet adamıydı, askerdi, devrimciydi, büyüktü, çocuktu ve üstelik Atatürk'tü. Sofrasında en yakın arkadaşlarını çevresinden uzaklaştırır, bakan değiştirir, başbakan değiştirir, kadrosunu kurar, kadrosunu tasfiye eder, halkı aydınlatır, devlet adamlarını uyarır. Onun sofrasını içki sofrası gibi görmek yanlış, çok yanlıştır. Atatürk çalışırken, bir eylemin içindeyken haftalarca, aylarca ağzına bir damla içki koymamıştır. Hiçbir insan Atatürk'ü gündüz içki içerken görmemiştir. Atatürk'ü 3'ü 4'ü geçmeyen çocukluk arkadaşlarından başka hiç kimse sarhoşken görmemiştir. Bütün bunların bir anlamı olması gerekir. Yarının tarihçileri, biyografi yazarları elbette bunları değerlendirmesini bileceklerdir. Bugüne kadar yazılan biyografilerde pek çok boşlukların olduğunu gördüğüm için bu malzemeleri derlemek ve yayınlamak gereğini duydum. Hiçbir yorum yapmadım, hiçbir olayı değiştirmedim. Çıplak gerçekleri hafızalardan ve kaybolmak ihtimali olan sayfalardan çıkarıp bir araya getirdim. Atatürk'ün elbette döküman olarak işlenecek, derlenecek daha pek çok yanı var. Fakat özellikle istihbaratçı Atatürk yanı birçokları gibi hem araştırma konusu yapılmamış hem yapılanların da pek azı yayınlanmıştır. Üniversitelerimizin yakın tarih uzmanları bu konuya eğilir, bir tez, bir doktora konusu olarak bunu öğrencilerine salık verirlerse büyük bir hizmette bulunurlar kanısındayım. Okuyucularımı bir form niteliğindeki Atatürk'ün fikir sofrası ile baş başa bırakırken, bütün iyi niyetimize rağmen sakınamadığımız eksiklikler ve boşluklar için bağışlamalarını esirgeyemeyeceklerini ummak istiyorum. Saygılarımla, İsmet Bozdağ. Türk Milletinin Ülküsü. 1933 yılının 29 Ekim gecesini yaşıyoruz. 10. yıl dönümü şenlikleriyle Türkiye yerinden oynuyor. Hele Ankara, Atatürk'ün yeni baştan kurduğu şehir, taşıyla toprağıyla ayakta. Bu büyük günü kutlamak için dost ülkelerden heyetler gelmiş. Oteller, sefaretler bu konuklarla dolup taşıyor. Ankara Palas'ın koca salonları konuklar için yetmemişti. Ziraat Bankası'nın giriş holünde de ayrı bir balo düzenlenmiş. Bunun dışında o zamanki Türk Ocağı, bugünkü Etnografya Müzesi salonu da hazırlanmış. Orada Atatürk, kor diplomatiye bir yemek veriyor. Atatürk kendi eserinin 10. yılını iliklerine kadar yaşıyor. Türk Ocağı salonunu dolduran yabancı ülke temsilcileriyle şakalaşıyor, konuşmalar yapıyor, şereflerine kadeh kaldırıyor. Masal gibi akıp giden saatler bunlar. Gece yarısından sonra yabancı diplomatlar birer ikişer Atatürk'ün iznini alarak çekiliyorlar. Sonunda çevresine bakıyor. Yaverleri var. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Atatürk'ü korumakla görevli ekipten Genel Müdür Yardımcıları İhsan Sabri Çağlayangil, Sebati Ataman var. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı daire müdürleri. Gece çok neşeli geçmiş, yenilmiş, içilmiş, konuşulmuştur. Atatürk hala diri, hala konuşmaya hevesli. Etrafındakilere "Bizimkiler nerede?" diyor. Bu sözün anlamını kavrayan Doktor Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün her zaman sofrasını ve fikirlerini paylaştığı arkadaşlarından Salih Bozoğ'u, Ali Kılıç Ali'yi, Nuri Jonker'i ve Recep Zühtü'yü soruşturduğunu anlar ve hemen Ziraat Bankası salonundaki baloda Gazi Hazretleri diye karşılık veriyor. Hadi öyleyse diyor, ne duruyorsunuz burada, biz de oraya gidelim. Bir yayla gecesinin serinliği içinde arabalara biniyorlar ve bir süre sonra Ziraat Bankası'nın önünde iniyorlar. Yarmanın girmenin kolayı yok. Balo salonu öylesine hınca hınç doluydu ki yarmanın girmenin kolayı yok. Koruma görevlileri biraz zorluyorlar ama ne yapsalar boşuna, başaramıyorlar. İlgililer yol gösterip Mustafa Kemal Paşa'yı Ziraat Bankası Umum Müdürü'nün odasına alıyorlar. Gazi oturuyor Umum Müdürlük masasına. Beraberinde gelenlerin bazıları da koltuklara oturmuş, bazıları ayakta dikiliyor. Atatürk bir süre banka umum müdürü koltuğunun tam karşısına konmuş bir tabloya gözlerini dikiyor. Bu tabloda yaşlı bir köylü elinde orak dinlenmekte. Yanında da buğday rengi saçlarıyla bir köylü kızı bir kucak başağı kolları arasına almış gülümsüyor. Sonra sonsuz ufuklara kadar üstlerine yel vurmuş sarı buğday başakları. Atatürk bakıyor, bakıyor, sonra yanındakilere soruyor. Nedir bu resim? Karşılık veriyorlar. Ziraat Bankası'nı sembolize ediyor Gazi Hazretleri. Banka çiftçiye kredi dağıtıyor da. Atatürk yergili bir espri içinde konuşuyor. Hadi canım sen de. Ben şimdiye kadar bankanın iflas ettirdiği çiftçi çok gördüm ama ihya ettiğine rastlamadım. Hafif bir gülümseme dolaşıyor odada. Atatürk konuşuyor. Hem beni buraya niye getirip kapadınız bakalım? Buraya bu resmi görmeye gelmedik. Baloya geldik. Etrafındakiler balonun çok kalabalık olduğunu, yol açmanın güçlüğünü anlatıyorlar. İnsanların içki nedeniyle fazla neşelendikleri için olay çıkabileceğini ima ediyorlar. Atatürk hiç oralı olmuyor. İyi ya tamam, aradığımız bu değil mi? Ne dediniz? Kalabalık dediniz. Kalabalık ne demek? Meclis demek. Meclis ne demek? Konuşulacak yer demek. Benim vatandaşlarım orada Cumhuriyet'in 10. yılını kutlamakta. Elbette neşeli olacaklar. Elbette içkili olacaklar. Onların bana soracakları vardır. Benim de onlara söyleyeceklerim var. Yürüyün, gidiyoruz. Atatürk baloya girmenin çaresini buluyor. Koruma görevlileri hemen davranıp aşağıya iniyorlar. Salonu dolduranlara Atatürk'ün gelmekte olduğunu söyleyerek yol açmaya çalışıyorlar. Oradakiler de Atatürk'ün ismini duyunca yol açmak için şöyle dursun, büsbütün kapının önüne doluşarak yarılmaz bir insan barikatı kuruyorlar. Bir alkış bir kıyamettir kopuyor. Atatürk gülümseyerek bakıyor olup bitene. Sonunda yanındakilere bana bir iskemle getirin diyor. Getiriyorlar. Kapı ağzına konan iskemlenin üstüne çıkıyor. İskemlenin üstüne çıkmasıyla bütün salon bir anda Atatürk'ün yüzünü görüyor. Caz çaldığı parçayı yarıda kesip daha başını duman almış marşını çalmaya başlıyor. Salon havaya kalkan ellerin alkışlarıyla çın çın öterken "Yaşa Gazi Paşam, yaşa Cumhuriyetimizin babası!" sesleri banka duvarlarını gümbür gümbür öttürüyor. Atatürk iki elini havaya kaldırarak susturuyor salonu. Teşekkür ederim. Beni dinleyin bakalım şimdi. Bıçak yemiş gibi sesler kesiliyor bir anda. Caz susuyor, insanlar susuyor, kadehler susuyor. Atatürk konuşmaya başlıyor. Cumhuriyetimizin 10. yılını kutlamak için toplanmışsınız. Görüyorum hepiniz neşe içinde, mutluluk içindesiniz. Ben de sizden biri olarak neşenizi, mutluluğunuzu paylaşmak için geldim. Bu büyük günde devlet başkanınız olarak sizin bana soracaklarınız vardır. Benim de size söyleyeceklerim olabilir. Fakat görüyorsunuz bu şartlar içinde konuşmak mümkün değil. Bu meclisin verimli olabilmesi için ilkin aranızdan bir başkan seçmenizi teklif ediyorum. Atatürk başkan adayı. Salondakiler kadınlı erkekli bir ağızdan ve karma karışık bağırışıyorlar. Başkanımız sizsiniz, başkanımız sizsiniz. Atatürk bağırışmaları yine eliyle bastırarak böyle olmaz. Bunu söyleyerek siz beni başkanlığa aday gösteriyorsunuz demektir. Peki adaylık teklifini kabul ettim. Oyunuza sunuyorum. Adaylığımı kabul edenler ellerini kaldırsın. Bir anda salondaki bütün eller havaya uzanıyor. Atatürk devam ediyor. Adaylığımı kabul etmeyenler, derin bir sessizlik. İttifakla kabul edilmiştir. Gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim. Salonu yeni baştan havayı çınlatan alkışlar dolduruyor. Şimdi seçilmiş başkanınız olarak size emrediyorum. Benim hizamdan itibaren sağ taraftakiler gidebildikleri kadar geri çekilsin. Yine benim hizamdan itibaren sol taraftakiler de çekilebildikleri kadar geri. Salon öylesine dolu ki insanlar santim santim gerileyerek ve birbirlerine öylesine gömülerek ortada 3 metrelik bir boşluk açabiliyorlar. Atatürk etrafındakilere, "Şimdi bana bir masa ve bir sandalye getirin," diyor. Getiriyorlar. Oturuyor masanın başına ve gözlerini salondakilerin üstünde gezdirerek soruyor. "Bana soracak bir şeyi olan var mı?" Bir beyaz el kalkıyor havaya. Bu bir deniz yüzbaşısıdır. Olay tanıkları bu deniz yüzbaşısının adını kesin olarak bilmiyor fakat Nejat olabileceğini söylüyorlar. "Gel bakalım, otur." Atatürk eliyle önündeki sandalyeyi gösteriyor. Yüzbaşı oturuyor. "Siz 34 yaşında başkomutan, ben 36 yaşında yüzbaşı. Gazi Hazretleri, siz 34 yaşındayken anafartalar kumandanıydınız. Emirlerinizde bir ordu vardı. 35 yaşında başınızda bir zafer tacı taşıyordunuz. Ben bugün 36 yaşındayım. Gördüğünüz gibi yüzbaşıyım. Benim değil bir filoya, bir gemiye kumandan olabilmem için daha 20 yıl beklemem lazım. 20 yıl sonra yani 56 yaşında benden ne hizmet beklenebilir? Bütün enerjim tükenmiş olacak. Kazandığım kumanda mevkiinde kaç yıl kalabilirim? Siz cumhuriyeti büyük nutkunuzda gençliğe emanet ettiniz. Ben bir cumhuriyet genci, bir yüzbaşıyım. Emanetinizi korumak ve yaşatmak istiyorum. Fakat bunu en iyi biçimde yapabilmem için selahiyetim olması gereklidir. Bu sebeple sizden istirham ediyorum. Ordu terfi bareminde yeni bir ayarlama yapılması için emir veriniz. Gençler iş başına geçsin. Sizin elde ettiğiniz hizmet fırsatlarını sizin eserinizi koruyacak olan gençler gençlik de elde etsin. Yüzbaşı sustu. Salonda çıt çıkmıyordu. Atatürk'ün yüzü kırışmış, başı öne düşmüştü. Çatık kaşlarının altında mavi ateşler gibi yanan gözleri yüzbaşıya dikerek sordu. Başka? Başka yok paşam. Demek bu kadar. Evet Gazi Hazretleri. Gözlerini salondakilerin üstünde gezdirdikten sonra yüzbaşıya döndü. Bak, dinle yüzbaşı. Benim 34 yaşımda kumandan olmam yanlış. Senin 36 yaşında yüzbaşı olman yanlış değil. Sen olağanüstü günlerle sıradan günleri birbirine karıştırıyorsun. Bir ihtilal ortamı ile bir düzen ortamının ne demek olduğunu bilmiyorsun. Benim kumandan olduğum yıllar bir imparatorluk çatırtılar içinde batıyordu. Vatan her cümerç içindeydi. Dünyanın en büyük devletlerinin gemileri askerleriyle Çanakkale boğazını zorluyordu. Sen ana baba gününün ne demek olduğunu bilir misin? Ha, ana baba günüydü o günler işte. O günlerde rütbe, mevki düşünülmez. O günlerde her fert bulunduğu yerde ölüme kadar ne yapması gerekliyse onu yapar. Ben böyle bir ortamın içinde kumandan oldum, zafer kazandım. Sen benim sadece yaşıma bakmışsın. Yaşıma bakacağına içinde yaşadığım her cümerce baksana. Sen hangi ortamdasın, bunu düşündün mü? Sen elbette bir filo komutanı olabilmek için daha 20 yıl bekleyeceksin. Ancak o zamana kadar elde edeceğin bilgi ve tecrübeden bu memleket istifade edebilir. Gençlik bilekte değil, kafadadır. Sen bunu kavrayamamışsın. Teklifiniz reddedilmiştir. Buyurun efendim yerinize. Yüzbaşı süklüm püklüm yerinden kalktı. Atatürk'ten özürler dileyerek kalabalığın arasına karıştı. Salonda çıt çıkmıyordu. Sen geldin, burasını meclise çevirdin. Atatürk gülümseyerek salondakilere baktıktan sonra sordu. Başka? Başka konuşmak isteyen? Kalabalığın arasından uzun boylu 40-50 yaşlarında görünen iyice sarhoş bir vatandaş ileriye çıktı. Durduğu yerde uzun boyu ile rakkas gibi sallanıyordu. İçkiden dili pelteleşmişti. Paşam paşam, büyük paşam, benim aziz paşam, gazi paşam, elini ayağını öpeyim paşam. Görüntü komikti. Salonla birlikte Atatürk de gülüyordu. Fakat insanlara hakim olmasını bilen sesiyle konuştu. Bırak şimdi bunları, ne söylemek istiyorsun? İçkili vatandaş bu söz üstüne biraz toparlanır gibi oldu. O peltek diliyle konuştu. Cumhuriyet verdin bize. Ne demek cumhuriyet? Fazilet demek, adam olmak demek. Bunu kutluyoruz burada işte. İçiyoruz, eğleniyoruz, dans ediyoruz. Ama sen geldin, burasını meclise çevirdin Gazi Paşam benim. Atatürk'ün patlattığı kahkahaya salon da katıldı. Kıkırdamaların, kikirdemelerin hesabı yoktu artık. Atatürk tekrar konuştu ama kızmamıştı, gülümsüyordu. Dur, anladım, tamam. Sen demek istiyorsun ki burada gülüp eğleniyor, cumhuriyetin tadını çıkarıyorduk. Sen geldin, meclise çevirdin burasını. Ağzımızın tadı kaçtı, bu işten vazgeç, yine eğlenelim. Teklifin bu değil mi? İçkili vatandaş kendi kendine söyleniyor ve sallanıyordu. En iyisini sen bilirsin paşam. Sen bilirsin dedin mi kavga çıkmazmış. Atatürk gülümseyerek, bakın bu arkadaşınızın bir teklifi var. İşittiniz. Teklifi kabul edenler ellerini kaldırsın. Hiç kimse kımıldamıyordu. Teklifi reddedenler? Eller havayı doldurdu. Atatürk, teklifin reddedilmiştir. Hadi bakalım yerine. İçkili vatandaş yerden temennalarla kalabalığın arasına karışıp kayboldu. Atatürk sordu. Başka konuşmak isteyen yok mu efendim? Bu kez orta boylu 24-25 yaşlarında görünen birkaç adım atarak ilerleyerek kalabalıktan sıyrıldı. Benim sormak istediğim bazı şeyler var Gazi Paşa Hazretleri. Kırtasiyeciliğe yenildik Gazi Paşa Hazretleri. Buyurun oturun. Genç kendisine güvenli adımlarla ve büyük bir saygı havası içinde masaya yaklaştı ve sandalyeye oturdu. Adın ne? Zeki. Ne iş yaparsın? Bu yıl tıbbiyeyi bitirdim, doktor çıktım Paşa Hazretleri. Güzel. Konuş bakalım. Salondakiler geçen iki olaydan sonra Atatürk'ün karşısına çıkmaya cesaret eden bu gence hem saygıyla hem tedirginlikle bakıyorlardı. Doktor Zeki elbette heyecanlıydı ama bunu belli etmiyordu. Cümleleri düzgün, sesi etkiliydi. Siz kumandan olarak başarılı, devlet adamı olarak büyük, lider olarak bulunmaz bir insansınız. Düşünüyorsunuz, doğruyu buluyorsunuz. Bulduğunuza inanıyor bu ve bunu herkese inandırıyorsunuz. Az gelir dünyaya bu çapta insanlar. Onun için biz de sizinle kıvranıyor, sizin peşinizden koşuyoruz. Fakat üç şey var ki bunları ya ihmal ettiniz ya da başaramadınız. Ben bu üç şeyi sizden öğrenmek isterdim Gazi Hazretleri. Atatürk dikkat kesilmişti. Salonda soluk bile işitilmiyordu. Nedir bu üç şey? Saltanatı kaldırdık, hilafeti kaldırdık, cumhuriyeti kurduk. Başımızdan fesi, kalemimizden Arap harflerini attık. Bugün mecellenin yerine oturmuş bir medeni kanunumuz var. Bu kadar kısa bir süre içinde bu başarılar ancak sizin gibi bir önderle oluşturulabilirdi. Fakat bir şey var ki istemediğimiz, milletçe düşmanı olduğumuz halde başaramadık. Kırtasiyeciliğe yenildik Gazi Paşa Hazretleri. Hem de dövüşe dövüşe yenildik. Şimdi sizinle buradan 100 metre ileride Efkaf Müdürlüğü'ne gitsek, orada saray günlerinden kalma testiyle saray günlerinden kalma kafayı bir masanın başında yan yana buluruz. Doktor Zeki sustu. Atatürk bütün ciddiyetiyle gözlerini genç adamın yüzüne dikmiş dinliyordu. Önem verdiği konulara girdiği zaman yaptığı gibi dedi ve konuştu. Peki başka? Doktor Zeki ikinci gözlemini anlattı. Bu gözlem önemli olmakla beraber görgü tanıklarının hafızasından maalesef çıkmış.